Selam, bugün senin için yapay zeka dünyasının temel taşlarına odaklanıyoruz. Yani kavramlarına ve o kendine özgü diline. Her yerde duyuyoruz ya AI, makine öğrenmesi, işte derin öğrenme. İşte bu terimlerin içini gerçekten dolduralım diyoruz bugün.
Aynen öyle. Elimizdeki kaynakta sağlam. ISOVA IEC'nin ortak hazırladığı Temmuz 2022 tarihli uluslararası bir standart. ISOVA IEC için 2.29.89. Bu şey gibi, yapay zeka alanında herkes aynı dili konuşsun, bir kavram kargaşası olmasın diye hazırlanmış bir kılavuz aslında.
Bizim de amacımız bu. Yani bu oldukça yoğun teknik standardı senin için damıtmak, en can alıcı tanımları, temel fikirleri, yapay zeka sistemleri nasıl çalışıyor, o kilit noktaları çıkaracağız. Böylece hani bu konuda bir şey okuduğunda, duyduğunda hatta konuştuğunda daha bir kendine güvenirsin.
Kesinlikle. Ya bu standart bana ne katacak ki diye düşünebilirsin ama.
Evet, aynen.
Aslında bu teknolojiyi anlamak isteyen, kullanan, geliştiren herkes için bir nevi ortak akıl haritası sunuyor.
Güzel bir benzetme, ortak akıl haritası. O zaman haritayı okumaya başlayalım. Nereden? Tabii ki yapay zeka nedir sorusuyla. Standart nasıl bakıyor bu popüler kavrama?
Evet, ilk adım o. Standart, yapay zekayı öncelikle geniş bir disiplin olarak görüyor. Yani sadece bir teknoloji değil, daha çok yapay zeka sistemlerinin mekanizmalarını, uygulamalarını araştıran, geliştiren, bilgisayar biliminden matematiğe, veri bilimine uzanan disiplinler arası bir çalışma alanı.
Anladım, yani sadece kod yazmak değil, daha geniş bir perspektif. Peki ya sıkça kullandığımız yapay zeka sistemi, yani AI sistem, o ne demek tam olarak? Orada ilginç bir nokta vardı sanki, değil mi?
Evet, orası önemli. Standart bir yapay zeka sistemini şöyle tanımlıyor. İnsanlar tarafından belirlenmiş hedeflere ulaşmak için işte içerik üreten, tahmin yapan, öneri sunan veya karar veren mühendislik ürünü bir sistem. Ve burada bilinçli bir tercih var. Bu sistemlere insan gibi özellikler atfetmekten, hani şu antropomorfizm dediğimiz şey kaçınıyor.
Ha, yani düşünüyor, anlıyor gibi şeyler demiyor.
Aynen. Sadece belirli insan yeteneklerini taklit edebildiklerini belirtiyor. Bu ayrım önemli çünkü beklentileri doğru yönetmek lazım.
Çok mantıklı. Yani bilinçli makine falan gibi felsefi tartışmalara girmiyor, daha çok sistemin ne yaptığına odaklanıyor. Peki, şu meşhur dar ve genel yapay zeka ayrımı, bu pratikte ne anlama geliyor?
İşte bu ayrım çok daha net ve günümüzü anlamak için kritik. Dar yapay zeka, yani narrow AI, belirli, tek bir göreve odaklanmış sistemler demek. Şu an kullandığımız neredeyse tüm YZ sistemleri, işte sesli asistanlar, çeviri araçları, görüntü tanıma yazılımları, hepsi bu kategoride. Belirli bir işte süperler ama o işin dışına çıkamıyorlar.
Standart da bu dar ve genel ayrımının pratikte daha kullanışlı olduğunu söylüyor zaten.
Anladım. Bir de YZ ajanı diye bir kavram geçiyordu. Bu sistemden farklı bir şey mi oluyor? Şöyle düşünebiliriz. Ajan, sistemin daha aktif, çevreyle etkileşim kuran bir parçası gibi çevresini algılıyor sensörlerle falan. Sonra bu algıladıklarına göre tepki veriyor ve hedeflerine ulaşmak için eylemlerde bulunuyor. Aktüatörler kullanarak. Farklı türleri var tabii. Basit refleks ajanları var, çevresinin bir modelini tutup ona göre hareket edenler var, hatta öğrenen ajanlar var.
Tamamdır. O zaman yapay zekanın adeta benzini, yani veriye geçelim. Standart verinin bu ekosistemdeki yerini nasıl tanımlıyor? Veri olmadan çoğu YZ'nin pek bir anlamı yok, değil mi?
Kesinlikle yok. Veri her şeyin merkezinde. Bazen yapılandırılmış oluyor hani veri tabanları, tablolar gibi, bazen de yapılandırılmamış metinler, görseller, ses kayıtları. Standart YZ için verinin geçtiği önemli durakları yani süreçleri tanımlıyor.
Nedir o süreçler? Veri nasıl hazırlanıyor YZ için?
İlk adım veri toplama, yani veriyi bir şekilde elde etmek, içeriden dışarıdan. Sonra keşifsel veri analizi geliyor. Yani verinin içine bir dalıp bakıyorsun ne var ne yok, örüntüler, ilişkiler, tuhaflıklar var mı diye. Ardından özellikle denetimli öğrenme için hayati olan veri etiketleme var. Yani veriye anlam katmak. İşte bu resimde kedi var demek gibi. Metadata, etiket eklemek yani.
Ham veriyi olduğu gibi veremiyoruz anlaşılan. Bir hazırlık şart.
Elbette. veri hazırlama aşaması tam da bu işi yapıyor. Veriyi filtrelemek, ölçeklendirmek, normalizasyon diyoruz, YZ modelinin anlayacağı şekle sokmak, hatta kişisel verileri korumak için anonimleştirmek falan da bu aşamada çok kritik olabilir. Son olarak da veri kalite kontrolü. Burada şuna bakıyoruz. Verimiz temiz mi? Eksik yedik var mı? İstenmeyen bir ön yargı bias taşıyor mu? Ya da daha kötüsü birileri kasıtlı olarak veriyi bozmuş olabilir mi? Poisoning.
Zehirlemiş olabilir mi yani? Vay canına.
Aynen. Verinin kalitesi çünkü modelin kalitesini birebir etkiliyor.
Veri dedik. O zaman hemen makine öğrenmesine yani machine learning'e, ML atlayalım. Çok duyuyoruz bu terimi. Standart nasıl tanımlıyor? Sistemin öğrenmesi ne demek aslında?
Makine öğrenmesi en basit haliyle bir modelin performansını yani başarısını verilere veya deneyime dayanarak iyileştirmek için hesaplamalı yöntemler kullanma süreci. Yani modeli tek tek kodlamak yerine modelin veriden örüntüler çıkararak kendi ayarlarını, parametrelerini optimize etmesi. Bir nevi tecrübe kazanması diyebiliriz.
Kulağa biraz sihirli gibi geliyor ama bunun farklı yöntemleri var değil mi? Denetimli, denetimsiz. Bunların farkı ne tam olarak?
Evet. Standart birkaç ana türü netleştiriyor. Birincisi, denetimli öğrenme, supervised learning. Burada modelin bir öğretmeni var, etiketli veriler. Model, girdi verisiyle ona karşılık gelen doğru çıktı, yani etiket arasındaki ilişkiyi öğreniyor. İşte bu e-posta spam mı, değil mi, sınıflandırma veya bu evin fiyatı tahminen ne olur, regresyon gibi işler bunun örneği.
Anladım. Cevap anahtarıyla öğreniyor gibi. Peki ikincisi?
İkincisi denetimsiz öğrenme, unsupervised learning. Burada öğretmen yok, yani veri etiketsiz. Amaç, verinin kendi içindeki gizli yapıları, grupları veya örüntüleri keşfetmek. Kendi başına anlam çıkarmaya çalışıyor. Mesela müşteri segmentasyonu yapmak, yani müşterileri benzer gruplara ayırmak, kümeleme veya veriyi sıkıştırmak, boyut indirgeme gibi işlerde kullanılıyor.
Yani birinde cevapları veriyoruz, diğerinde cevapları kendi bulmasını bekliyoruz. İlginç. Başka türler de var mıydı?
Var tabii. İkisinin arasında bir yerde yarı denetimli öğrenme var. Bu azıcık etiketli, bolca etiketsiz veriyi bir arada kullanıyor. Özellikle veri etiketlemek çok pahalı veya zorsa çok işe yarıyor. Bir de mantığı epey farklı olan pekiştirmeli öğrenme, reinforcement learning RL var.
Ha, o nasıl çalışıyor? Ödül ceza sistemi gibi bir şey miydi?
Aynen öyle. Bir ajan var, çevresiyle etkileşime giriyor, deniyor, yanılıyor. Doğru bir hareket yapınca ödül alıyor, yanlış yapınca belki ceza. Zamanla en yüksek ödülü almasını sağlayacak stratejiyi öğreniyor. Oyun oynayan yapay zekalar veya robot kontrolü buna güzel örnekler.
Bir de transfer öğrenme vardı galiba. Bu şey mi? Bir yerde öğrendiğini başka yerde kullanmak gibi.
Birikimini farklı ama ilişkili başka bir göreve aktarıyorsun. Mesela genel nesneleri tanımak için eğitilmiş bir modeli alıp, özel olarak tıbbi görüntülerdeki anomalileri tanımak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak gibi. Sıfırdan başlamıyorsun yani.
Çok mantıklı. Zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor o zaman. Peki bu öğrenme süreçlerinde kullanılan veri setleri, eğitim, doğrulama, test verisi diye ayırdık. Neden bu kadar önemli bu ayrım?
Aşırı önemli. Çünkü eğitim verisi modeli inşa etmek için, yani öğrenmesi için kullanılır. Doğrulama verisi ise model geliştirme aşamasında farklı ayarları, hiperparametreleri denerken veya en iyi algoritmayı seçerken kullanılır. Ama bu veriyle modelin nihai performansını ölçemezsin. İşte orada test verisi devreye giriyor. Bu veri, modelin eğitim ve doğrulama sırasında hiç görmediği tamamen yeni bir veri seti olmalı.
Neden?
Çünkü modelin gerçek dünya performansını, yani genelleme yeteneğini, bilmediği verilere ne kadar iyi tepki verdiğini objektif olarak ölçmemizi sağlayan tek şey bu test verisi. Bu ayrımı yapmazsak, modelin performansını olduğundan çok daha iyi sanabiliriz, kendimizi kandırmış oluruz.
Anladım. Ezberlemiş mi yoksa gerçekten öğrenmiş mi? Onu anlıyoruz test verisiyle. Peki model geliştirirken kullanılan şu terimler, parametre, hiperparametre, farkları neydi bunların?
Şöyle ayıralım. Parametreler, modelin öğrenme sırasında veriden öğrendiği ve kendi kendine ayarladığı içsel değişkenler, mesela bir sinir ağındaki bağlantıların ağırlıkları gibi. Bunları model kendi buluyor. Hiperparametreler ise, öğrenme sürecinin kendisini kontrol eden, bizim dışarıdan yani eğitimden önce belirlediğimiz ayarlar. İşte öğrenme hızı, ağdaki katman sayısı gibi. Bunları biz deneme yanılmayla veya tecrübeyle ayarlıyoruz.
Tamam, biri modelin öğrendiği, diğeri bizim öğrenmeyi yönlendirmek için ayarladığımız şeyler. Peki, modeller hep sabit mi kalıyor? Yeniden eğitim, sürekli öğrenme gibi kavramlar ne ifade ediyor?
Genellikle sabit kalmıyorlar. Yeniden eğitim, retraining, belirli aralıklarla modeli yeni veya güncellenmiş verilerle tekrar eğitmek demek. Periyodik bir güncelleme gibi. Sürekli öğrenme, continuous learning ise daha dinamik bir süreç. Sistem çalışırken, yani üretimdeyken yeni gelen verilerle modelini sürekli olarak adeta gerçek zamanlı güncelliyor.
Sürekli öğrenme kulağa müthiş geliyor. Hep güncel kalan bir model. Ama zorlukları da vardır herhalde, değil mi?
Hem de nasıl. Avantajı büyük tabii. Değişen koşullara, hani şu veri kayması dediğimiz şeye hızla adapte olabiliyor. Ama zorlukları da var. Model zamanla kararsızlaşabilir, yeni bilgiyi öğrenirken eski önemli bilgileri unutabilir. Buna catastrophic forgetting, yani yıkıcı unutma deniyor. Ve tabii sürekli olarak performansını doğrulamak, kontrol altında tutmak gerekiyor. Hassas bir denge yani.
Anlaşıldı. Biraz da şu YZ'nin motor kaputunun altına bakalım istersen. Özellikle sinir ağları, neural networks, NN ve derin öğrenme çok popüler. Bunlar tam olarak nedir, nasıl çalışır?
Sinir ağları en temelde biyolojik deyinden esinlenmiş ama çok daha basitleştirilmiş birbirine bağlı işlem birimlerinden yani yapay nöronlardan oluşur. Bu nöronlar katmanlar halinde düzenlenir, aralarındaki bağlantıların gücünü temsil eden ağırlıklar vardır. Öğrenme dediğimiz şey de aslında bu ağırlıkları doğru şekilde ayarlamak. Her nöron kendisine gelen sinyalleri toplar, bir aktivasyon fonksiyonu dediğimiz işlemden geçirir ve bir çıktı üretir. Bu çıktı da diğer nöronlara gider.
Peki derin öğrenme, deep learning nedir o zaman? Sadece çok katmanlı olması mı?
Sadece o değil ama evet, temel fikir o. Derin öğrenme, bu nöron katmanlarından çok sayıda, derin, kullanarak verinin içindeki karmaşık ve hiyerarşik özellikleri otomatik olarak öğrenme yaklaşımıdır. Yani basit özelliklerden başlayıp, kenarlar, köşeler gibi, katmanlar ilerledikçe daha karmaşık, nesne parçaları, nesneler gibi temsiller oluşturuyor. Görüntü tanıma, doğal dil işleme gibi alanlarda devrim yarattı. Çünkü eskiden elle yapılması gereken özellik mühendisliği ihtiyacını büyük ölçüde azalttı. Ama tabii yüksek hesaplama gücü gerektiriyor.
Farklı işler için farklı sinir ağ mimarileri var demiştik. CNN, RNN, LSTM gibi kısaltmalar duyuyoruz sürekli. Bunlar ne anlama geliyor?
Evet, probleme göre uzmanlaşmış farklı mimariler var. Standart birkaç temelinden bahsediyor. İleri beslemeli ağlar FFN'in en basiti. Bilgi tek yönde girdiden çıktıya doğru akar, geriye dönüş yoktur. Geriye dönüşümlü sinir ağları ise sıralı veriler için tasarlanmış, hani zamanla değişen veriler, metin, ses, zaman serileri gibi geçmiş bilgiyi bir tür hafızada tutabiliyor.
Ama RNN'lerin bazı sorunları vardı galiba, uzun bağımlılıkları öğrenemiyordu.
RNN'in gelişmiş versiyonları bu hafıza sorununu çözerek çok daha uzun dizilerdeki ilişkileri yakalayabiliyorlar. Bir de evrişimli sinir ağları, CNN var. Bunlar özellikle görüntü ve video işleme konusunda krallar. Görüntülerdeki yerel örüntüleri, kenarlar, dokular vesaire, evrişim, convolution denilen özel bir matematiksel işlemle tespit eden katmanlara sahipler.
Anladım. Bir de YZ dünyasında daha temel felsefi bir ayrım var gibi duruyor. Sembolik ve alt sembolik YZ, bu ne anlama geliyor?
Bu yapay zekanın iki ana tarihsel akımı gibi düşünülebilir. Sembolik YZ, bilgiyi insanlar gibi, yani açık semboller, kurallar ve mantıkla temsil etmeye çalışır. Hani eğer şu şartlar sağlanırsa o zaman bunu yap gibi kurallara dayalı sistemler, uzman sistemler falan bu ekole girer. Daha çok mantıksal çıkarım üzerine kuruludur. Alt sembolik YZ ise buna bağlantıcılık da deniyor. Bilgiyi daha örtük, dağıtık ve istatistiksel olarak temsil eder. İşte sinir ağları bu akımın en tipik örneği. Bilgi nöronlar arasındaki bağlantıların ağırlıklarında gizlidir.
Günümüzde hangisi daha baskın veya birlikte mi kullanılıyorlar?
Günümüzde alt sembolik yaklaşım özellikle derin öğrenmeyle çok büyük başarılar elde etti. Ama sembolik YZ'nin de güçlü yanları var. Özellikle açıklanabilirlik ve mantıksal tutarlılık konusunda. Bu yüzden en iyi sonuçlar genellikle bu iki yaklaşımın güçlü yanlarını birleştiren hibrit YZ sistemlerinden geliyor.
Standartta adı geçen başka önemli yaklaşımlar var mıydı kısaca değinebileceğimiz?
Evet, birkaç tane daha var. Mesela B-zinalarlı. Bunlar olasılıkları kullanarak belirsizlikle baş etmek ve değişkenler arasındaki ilişkileri modellemek için kullanılır. Destek vektör makinaları CVM var. Özellikle sınıflandırma problemlerinde çok güçlü. Farklı sınıflar arasında en geniş boşluğu çizmeye çalışan bir algoritma. Genetik algoritmalar var. Biyolojik evrimi taklit ederek optimizasyon problemleri çözerler. Bir de yumuşak hesaplama, soft computing diye bir şemsiye terim var. Bulanık mantık, sinir ağları, olasılıksal muhakeme gibi kesin olmayan, belirsiz verilerle başa çıkabilen teknikleri bir araya getiriyor. Hepsi farklı problem türleri için farklı araç sunuyor aslında.
Peki tüm bu sistemler, modeller nasıl işliyor? Yani bilgiyi nasıl kullanıyorlar? Standart bunun insani bir anlamı olmadığını vurgulamıştı, değil mi?
Evet, bu çok önemli bir ayrım. YZ bağlamında bilgi, knowledge, veriden çıkarılmış, yapılandırılmış, soyutlanmış ve bir hedefe ulaşmak için kullanılabilen içerik demek. Yani insanın derinlemesine anlaması gibi bir bilişsel yetenek, bir bilinç durumu ima etmiyor. Daha çok işlenmiş, organize edilmiş veri gibi düşünebiliriz. Standart iki tür bilgiden bahsediyor. Bildirimsel bilgi, yani ne olduğu hakkında, bu bir kedidir gibi, olgusal bilgi. Bir de prosedürel bilgi, yani nasıl yapılacağı hakkında, kediyi tanımak için şu adımları izle gibi işlem bilgisi.
Otonomiye ve otomasyon kavramları da sıkça birbirine karışıyor sanki. Standart bu konuyu nasıl ele alıyor? Bir YZ sistemi ne kadar otonom olabilir?
Evet, o kavramlar önemli. Bu aslında bir spektrum gibi. Bir uçta tamamen manuel kontrol var. Sonra sistemin dışarıdan bir müdahale, kontrol veya gözetim altında çalıştığı heteronomi geliyor. Daha sonra insan müdahalesi olmadan belirli görevleri yerine getirebilen otomasyon var. Otomasyonun da kendi içinde seviyeleri var tabii. Koşullu otomasyon, yüksek otomasyon, tam otomasyon gibi. Spektrümün en ucu ise otonomi. Bu, sistemin sadece görevleri yapmakla kalmayıp, kendi hedeflerini bile dış yardım almadan değiştirebilmesi anlamına geliyor ki...
Bu bayağı ileri bir seviye o zaman.
Kesinlikle. Günümüzdeki çoğu sistemin çok ötesinde bir yetenek bu. Bu spektrumda önemli bir kavram da insan-makine işbirliği, human-machine teaming. Yani YZ'nin insanı ikame etmesi değil, onun yeteneklerini tamamlaması, birlikte çalışması.
Peki sistemin çıktılarına gelirsek, çıkarım, tahmin, karar, eylem, bu zincir nasıl işliyor standartta?
Şöyle bir akış düşünebiliriz. Sistem... Elindeki verilere, kurallara veya modeline dayanarak mantıksal sonuçlar üretiyor. Bu çıkarım, inference. Bu çıkarımların sonucunda genellikle bir tahmin, prediction ortaya çıkıyor. Bu tahmin illa gelecekle ilgili olmak zorunda değil, dediğin gibi. Bir görüntüdeki nesneyi etiketlemek de bir tahmin aslında. Bu tahminlere veya bazen başka bilgilere dayanarak bir karar, decision alınıyor. Bu kararı sistem otomatik alabilir veya bir insana seçenek olarak sunabilir. Son adımda ise bu karar hayata geçiriliyor. Yani bir eylem, action yapılıyor. Bu bir robotun kolunu hareket ettirmesi olabileceği gibi bir web sitesinde bir ürün önermek de olabilir. Fiziksel veya sanal dünyayı etkiliyor yani.
Bu eylemler özellikle nesnelerin interneti IoT ve siber fiziksel sistemler CPS ile birleşince daha da somutlaşıyor galiba.
Kesinlikle. YZ, sensörlerden akan o devasa IoT verisini analiz edip, anlamlandırmak, anomalileri tespit etmek, tahminler yapmak ve sonuçta fiziksel dünyadaki cihazları, yani aktüatörleri kontrol etmek için biçilmiş kaftan. Robotlar da aslında CPS'in çok iyi bir örneği. YZ, robotların çevrelerini algılamasını, duruma göre plan yapmasını ve harekete geçmesini sağlıyor. Şu meşhur algıla, planla, eyle döngüsü. YZ sayesinde robotlar çok daha esnek ve uyarlanabilir hale geliyor.
Şimdi gerçekten çok kritik bir alana geldik. Güvenilirlik, trustworthiness. Bu sadece sistemin doğru çalışması demek mi yoksa çok daha fazlası mı var işin içinde?
Çok daha fazlası. Güvenilirlik tek bir metrik değil, adeta bir özellikler buketi. Standart bunu şöyle tanımlıyor. İlgili paydaşların, yani kullanıcılar, geliştiriciler, düzenleyiciler, toplum, sistemin beklentileri karşılayıp karşılamadığını anlamalarına yardımcı olan tüm özellikler bütünü. Yani bu sisteme neden ve ne kadar güvenebilirim sorusunun cevabını oluşturan tüm nitelikler.
Peki, bu buketi oluşturan çiçekler neler? Yani temel unsurlar. Standart hangilerini öne çıkarıyor?
Birkaç tane kilit kavram var, evet. Sağlamlık, robustness. Yani sistemin beklenmedik durumlar, gürültülü girdiler veya hatta kasıtlı saldırı girişimleri karşısında bile performansını koruyabilme yeteneği. Ne kadar dayanıklı olduğu yani. Güvenilirlik, reliability. Belirlenen koşullar altında beklenen işlevleri tutarlı ve doğru bir şekilde yerine getirme yeteneği. İstikrarlı çalışması yani. Dayanıklılık, resilience. Bir hata, bir aksaklık veya bir siber saldırı sonrası sistemin ne kadar hızlı toparlanıp normal operasyonel durumuna dönebildiği. Hata toleransı da diyebiliriz. Kontrol edilebilirlik, controllability. İhtiyaç anında bir insanın veya belki başka bir yetkili sistemin YZ sisteminin işleyişine müdahale edip kontrolü ele alabilmesi, kontrolden çıkmaması yani.
Açıklanabilirlik ve şeffaflık, bunlar da güven için olmazsa olmaz gibi duruyor, değil mi? Kara kutu olmaması lazım sistemlerin.
Kesinlikle olmazsa olmazlar. Açıklanabilirlik, explainability. Sistemin verdiği bir kararın veya yaptığı bir tahminin arkasındaki temel nedenlerin, mantığın insanlar tarafından, özellikle de karardan etkilenenler tarafından anlaşılabilir şekilde sunulabilmesi. Hani o meşhur neden sorusunun cevabı. Öngörülebilirlik, predictability. Sistemin belirli girdilere veya durumlara nasıl tepki vereceği konusunda paydaşların makul güvenilir varsayımlarda bulunabilmesi. %100 kesinlik olmasa bile davranışlarının genel olarak tahmin edilebilir olması. Şeffaflık, transparency. Sistemin nasıl tasarlandığı, hangi verileri kullandığı, hangi varsayımlara dayandığı, bilinen sınırlılıkları gibi bilgilerin ilgili paydaşlara açık ve erişilebilir olması. Tabii bu şeffaflık ticari sırlar, güvenlik veya gizlilikle dengelenmek zorunda.
Ve geldik yine çok hassas bir konuya. Ön yargı, bias ve adillik, fairness. Standart bu kavramları teknik olarak nasıl ele alıyor? Çünkü ön yargı kelimesi genellikle olumsuz bir çağrışım yapıyor.
Standart burada çok önemli ve ince bir ayrım yapıyor. Ön yargı, bias, terimini teknik anlamda aslında gerekli bir şey olarak tanımlıyor. Farklı durumlar veya girdiler arasında ayrım yapma yeteneği. Yani bir modelin kediyi köpekten ayırt edebilmesi için belirli bir bias'a, bir eğilime sahip olması gerekir. Bu, işlevsellik için şart. Sorun yaratan şey ise adaletsizlik, unfairness. Bu, belirli gruplara cinsiyet, ırk, yaş veya vebe temelli, karşı haksız, ayrımcı veya dezavantajlı sonuçlara yol açan istenmeyen önyargı anlamına geliyor.
Peki bu istenmeyen önyargının, yani adaletsizliğin, kaynakları neler olabilir standartta göre? Nereden sızıyor bu sisteme?
Standart birkaç ana kaynağı işaret ediyor. Birincisi, sistemi tasarlayan veya veriyi toplayan biz insanların kendi bilinçli veya bilinçsiz bilişsel önyargıları. İkincisi, kullanılan verinin kendisi. Eğer veri toplumdaki mevcut tarihsel veya yapısal eşitsizlikleri yansıtıyorsa, model de bu önyargıları öğrenip pekiştirebilir. Üçüncüsü de geliştirme sürecinde alınan bazı teknik kararlar, model seçimleri veya hedef belirleme şekilleri de farkında olmadan adaletsizliğe yol açabilir. Standart, bu konunun çok katmanlı olduğunu belirtip detaylar için başka bir rapora ISO IEC 24027'ye atıfta bulunuyor ve güvenilirliğin olmazsa olmaz bir parçası olarak bu konuya dikkat çekiyor.
Anlaşıldı. Peki bir YZ sistemi nasıl doğuyor, nasıl yaşıyor ve nasıl ölüyor? Yani yaşam döngüsü. Bu neden geleneksel bir yazılımın yaşam döngüsünden farklılaşıyor?
Yazılım döngüsü fikir aşamasından başlayıp sistemin kullanımdan kaldırılmasına kadar giden tüm süreci kapsayan yapılandırılmış bir yaklaşım sunuyor. Geleneksel yazılımdan temel farkları var, evet. Birincisi, YZ çok daha veri odaklı. Veri hazırlama, eğitim, doğrulama süreçleri çok daha merkezde. İkincisi, YZ sistemlerinin davranışları her zaman %100 öngörülebilir olmayabiliyor. Özellikle karmaşık modellerde. Üçüncüsü de bahsettiğimiz sürekli öğrenme yeteneği. Sistem çalışırken davranışını değiştirebiliyor. Bütün bunlar geliştirme, test etme, dağıtma ve bakım süreçlerini geleneksel yazılımdan farklılaştırıyor.
Standart bu döngüyü nasıl aşamalara ayırıyor peki? Ana hatları neler?
Döngüsel ve tekrarlı olabilen aşamalar şeklinde tanımlıyor. Şöyle özetleyebiliriz. 1. Başlangıç, inception, fikir ortaya atılır, hedefler, gereksinimler belirlenir. Paydaşların katılımı burada çok önemli. Riskler değerlendirilir. Başka bir standarda atıfla, fizibilite çalışması yapılır. Bu iş olur mu, olmaz mı sorusunun cevabı aranır. 2. Tasarım ve geliştirme, asıl teknik işlerin döndüğü yer. Yaklaşım seçilir, hangi algoritma, hangi model, model tasarlanır, eğitilir, veri hazırlanır, temizlenir, etiketlenir. 3. Doğrulama ve geçerleme, V&V, bu çok kritik bir kontrol noktası. İki temel soru var burada. Doğrulama, verification, sistemi doğru mu yaptık? Yani belirlediğimiz gereksinimleri karşılıyor mu? Geçerleme, validation, peki doğru sistemi mi yaptık? Yani amaçlanan kullanıma, gerçek dünya ihtiyacına uygun mu?
Tamam, sistemi hazırladık, kontrolleri yaptık. Sonraki adımlar neler? Sadece buyurun kullanın demek yetmiyor sanırım.
Kesinlikle yetmiyor. Sürdürülebilirlik için sonrası da önemli. 4. Dağıtım, deployment. Sistemin laboratuvardan çıkıp gerçek kullanıcıların veya sistemlerin kullanacağı hedef ortama kurulması, yayınlanması. 5. İşletme ve izleme, operation and monitoring. Sistem artık çalışıyor ama sürekli performansını takip etmek, izlemek, gerektiğinde bakım yapmak, güncellemeleri uygulamak lazım. Kullanıcı desteği de bu aşamada. 6. Sürekli geçerleme, continuous validation. Eğer sistem sürekli öğrenme yeteneğine sahipse, çalışırken de performansının, doğruluğunun ve uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. 7. Yeniden değerlendirme, re-evaluation. İşletme sırasında elde edilen sonuçlara, geri bildirimlere bakarak belki de başlangıçtaki hedefleri, gereksinimleri gözden geçirmek, güncellemek gerekebilir. Belki döngünün başına dönmek icap eder. 8. Emekliye ayırma, retirement. Her sistemin bir ömrü var. Sistem kullanımdan kaldırılacağı zaman bunun kontrollü bir şekilde yapılması, özellikle verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesi veya arşivlenmesi gerekiyor.
Bu yaşam döngüsü gerçekten de sistemin öylece yapılıp kenara atılmaması gerektiğini, sürekli bir ilgi ve bakım gerektirdiğini gösteriyor. Peki biraz daha geniş resme, Easy ekosistemine bakarsak, standart bunu nasıl görselleştiriyor? Hangi katmanlar var?
Standart ekosistemi katmanlı bir yapıyla güzel bir şekilde gösteriyor şekil 6'da. En altta işin fiziksel temeli var. İşlem gücü, CPU, GPU, NPU gibi özel işlemciler, depolama, ağ altyapısı. Bunlar kaynak havuzları. Bulut bilişim, uç bilişim, edge computing de bu katmanda. Onun üzerinde her şeyin kaynağı olan büyük veri ve veri kaynakları katmanı var. Sonra bu veriden öğrenmenin gerçekleştiği makine öğrenmesi katmanı geliyor. Modellerin eğitildiği yer. Bir üst katmanda öğrenilen modellerle çıkarım yapma, muhakeme etme, karar verme gibi YZ fonksiyonları yer alıyor. En üstte de bütün bu altyapının sonucunda ortaya çıkan son kullanıcıya veya başka sistemlere değer sunan uygulamalar var. Bu katmanlar birbirini sürekli besleyen bir döngü içinde.
Anladım. Peki yapay zekanın kendi içinde farklı uzmanlık alanları da var. Hangileri öne çıkıyor standartta?
Evet, YZ çok geniş bir şemsiye. Standart birkaç temel alanı özellikle vurguluyor. Bilgisayarlı görü, computer vision, adı üstünde makinelerin görüntüleri ve videoları görmesini ve yorumlamasını sağlıyor. İçindeki nesneleri, kişileri, sahneleri tanımak gibi. Doğal dil işleme, Natural Language Processing, NLP. Bu da makinelerin insan dilini hem yazılı hem de sözlü anlaması ve üretmesiyle ilgileniyor. Çok popüler ve geliş bir alan bu.
NLP'nin içinde neler var mesela? Hangi alt görevler?
Oo, bir sürü. Makine çevirisi, bir dilden diğerine çeviri, metin özetleme, uzun metinleri otomatik kısaltma, soru yanıtlama, verilen metne veya bilgiye göre soruları cevaplama, duygu analizi, metinin olumlu mu, olumsuz mu, nötr mü olduğunu anlama, konuşma tanıma, sesi metne çevirme, konuşma sentezi, metni sese çevirme, metin içindeki özel isimleri, kişi, yer, kuruluş, tarih bulma, adlandırılmış varlık tanıma, NAR, metindeki varlıklar arasındaki ilişkileri çıkarma, ilişki çıkarımı gibi birçok alt görevi kapsıyor.
Bayağı genişmiş gerçekten. Başka hangi ana alanlar var?
Veri madenciliği var. Büyük veri yığınları içinde gizli kalmış, değerli, daha önce bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı örüntüleri ve bilgileri keşfetme süreci. Bir de planlama var. Belirli bir hedefe ulaşmak için atılması gereken adımları, yani bir eylem dizisini otomatik olarak oluşturma işi. Robotların hareketlerini planlaması veya lojistik optimizasyonu gibi alanlarda kullanılıyor.
Uygulama alanları ise herhalde saymakla bitmez.
Gerçekten öyle. Standart sadece birkaç örnek veriyor. Ama liste çok uzun. Finansta sahtecilik tespiti, otonom araçlar, üretimde kestirimci bakım, arıza olmadan önce tahmin etme, sağlıkta teşhis ve tedaviye yardımcı sistemler, perakendede kişiselleştirilmiş öneriler, tarımda verimliliği arttırma, eğitimden güvenliğe, eğlenceden bilimsel keşiflere kadar hayatın her alanına dokunuyor veya dokunma potansiyeli taşıyor.
Son olarak bu karmaşık ekosistemdeki farklı oyuncular yani paydaşlar kimler? Standart bu rolleri nasıl tanımlıyor? Herkes aynı şapkayı mı takıyor?
Hayır, farklı roller var ve standart bunları netleştiriyor. Mesela YZ platformunu, ürününü veya hizmetini sunan YZ sağlayıcısı var. Sistemi fiilen geliştiren, modeli tasarlayan YZ üreticisi, geliştirici, model tasarımcısı veya VB var. Sistemi kullanan son kullanıcı veya kurum YZ müşterisi. Sistemin entegrasyonunu yapan, veri sağlayan, denetleyen, değerlendiren YZ ortağı rolündekiler var. Bir de sistemin doğrudan etki ettiği veya verisi kullanılan kişiler, yani YZ öznesi data subject var ve tabii ki düzenleyici kurumlar, politika yapıcılar gibi ilgili otoriteler. Önemli bir nokta da şu, bir kişi veya kurum bu rollerden birkaçını aynı anda üstlenebilir pekala.
Toplumsal etki ve farklı ülkelerin yasal düzenlemeleri gibi konulara da kısaca değinilmiş sanırım, değil mi? Standardın ana odağı olmasa da.
Evet, kısaca değiniliyor toplumsal etki ve risk değerlendirmesinin önemine, yani potansiyel faydaların ve zararların analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca yargı yetkisi jurisdictional issues başlığı altında geliştirilen veya kullanılan YZ sistemlerinin faaliyette bulunduğu farklı bölgelerin, ülkelerin yasal gerekliliklerine ve düzenlemelerine uyum sağlama ihtiyacı vurgulanıyor. Standardın ana işi terminoloji ve kavramları oturtmak olsa da bu daha geniş bağlamı da tamamen göz ardı etmiyor.
Evet, gerçekten çok kapsamlı bir standartmış ve üzerine konuşulacak, düşünülecek çok şey varmış. Bu sohbetimizde ISO EIC 22989 standartının yapay zeka kavramlarını nasıl bir çerçeveye oturttuğuna oldukça yakından baktık aslında. Hani o YZ sistem tanımındaki önemli nüanstan başladık. Makine öğrenmesinin farklı türlerinin mantığına, sinir ağlarına, oradan güvenirlik gibi çok kritik boyutlara ve tüm yaşam döngüsüne kadar birçok konuyu senin için netleştirmeye çalıştık.
Umarız bu kavramsal harita, hani günlük hayatta veya işinde karşına çıkan o derin öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, açıklanabilirlik, YZ ajanı gibi terimleri daha iyi anlamana, daha doğru bir yere oturtmana yardımcı olmuştur. Bu standart karmaşık gibi görünen bu alana aslında daha sağlam, daha bilinçli bir adımla girmeni sağlayabilir.
Ve o güvenilirlik başlığı altında konuştuğumuz o kadar çok boyut vardı ki, sağlamlık, adillik, şeffaflık, kontrol edilebilirlik, bir YZ sistemini değerlendirirken bunlardan hangisi senin için artık daha öncelikli hale geldi? Belki de şimdi bu kavramlardan birinin peşine düşüp onun üzerine biraz daha kafa yormak istersin.